Bugün elimizdeki kaynak Arzu Güven'den oldukça kişisel, yoğun ve evet zaman zaman öfke dolu bir yazı. Memleketteki o genel yangın yeri hissiyatını alıp kendi yaşadıklarıyla birleştiriyor sanki. Bu derin dalışta işte sizinle paylaştığınız bu metnin katmanlarını biraz aralayalım diyoruz.
Evet.
Görevimiz basit aslında. Bu kişisel anlatıdaki duygusal iniş çıkışları anlamak. Yani öfkeyi, çaresizliği ama bir yandan da o küçük hani direniş anlarını görmek. Başakşehir'deki Cezve isimli kedinin başına gelen o korkunç olay var mesela, oradan başlıyor. Sonra elektrik kesintileriyle kişisel bir krize, oradan da enerji politikalarına, adalet arayışına uzanan bir köprü kuruyor yazar. Sizin için bu metinden ne gibi çıkarımlar yapabiliriz? İlk bakışta ne dikkat çekiyor?
Metnin en çarpıcı yanı, belki de bu dediğiniz şey, kişisel gibi görünen bir trajedinin, yani Burak Alan tarafından öldürülen bir kedi ve sahibinin o acı feryadı, nasıl anında daha büyük bir sorgulamaya kapı araladığı, çok net görülüyor bu.
Evet, evet.
Yazarın adalet sistemine dönük, hani tırnak içinde, canına yandığım adalet demesi ya da hayvan hakları yasalarına katliam yasasıyla katillerin sırtını sıvazlayan düzen diye yüklenmesi, bunlar sadece bir hayvansever tepkisi değil aslında. Aynı zamanda işleyen düzene dair derin bir güvensizliği yansıtıyor. Bireysel acının nasıl politikleşebildiğinin canlı bir örneği bu metin.
Kesinlikle. Bir yanda bu yürek burkan olay var ve sahibinin o sadece bir kedi değildi, lütfen peşini bırakmayın çığlığı, çok etkileyici. Hemen ardından yazar kendi evindeki çok daha tırnak içinde sıradan ama bir o kadar can sıkıcı bir probleme geçiyor. Geçen haftaki o 20 saate varan elektrik kesintisi, düşünün derin dondurucudaki tüm emekler çöp olmuş.
Korkunç bir durum.
Evet. Bu durum onu yeniden kış hazırlığına itiyor. Barbunya, bezelye, domates konservesi, Ayşe kadın fasulye falan yapmış ama o burukluk hissediliyor satırlarda. Sanki bir bitmeyen mücadele hali var, öyle değil mi?
Ve işte o elektrik kesintisi sadece bozulan yemeklerle ilgili bir mesele olmaktan çıkıp çok daha geniş bir eleştirinin fitilini ateşliyor. Tam da dediğiniz gibi sabah yine elektrikler kesik uyanınca yazarın 186'ya arayıp kendi deyişiyle adeta bir komünist manifesto okuması bu dönüşümün zirve noktası belki de.
Hı hı.
Öfkesi doğrudan özelleştirilen kamu hizmetlerine yöneliyor. Özellikle de Cengiz, Colin, Limak ortaklığına ve Cengiz Holding'e, metinde geçen o yandaş beşli tabiriyle.
Bu noktada yazar, kişisel mağduriyetini doğrudan büyük ekonomik ve politik yapılarla ilişkilendiriyor, değil mi? Yani şey diyor, egemen zihniyetin rant bölüştürme geleneği gibi ifadelerle bu şirketlerin kamu kaynaklarıyla nasıl büyüdüğünü iddia ediyor. Hatta Mehmet Cengiz'e atfedilen o meşhur tırnak içindeki ağır sözü hatırlatarak milletin ağına koyacağız, kapitalizmin pervasızlığına dair bir yorum getiriyor.
Tabii.
İzmir valisinin yangınlarla ilgili elektrik hatlarını işaret etmesine de şüpheyle yaklaşıyor. Denetimsizlik sorununa dikkat çekiyor. Burada sizin de dikkatinizi çeken bir bağlantı var mı? Yani yazarın bu sıçramasında.
Elbette. Asıl mesele de bu zaten. Metin, gündelik hayattaki bir aksaklığı, basit bir elektrik kesintisini alıp onu doğrudan enerji politikalarının özelleştirilmesine bağlıyor. Belirli şirketlerin kayırıldığı iddialarına, denetim eksikliğine, bu sıradan vatandaşın yaşadığı sorunun kaynağını nasıl daha makro düzeyde aradığını gösteren güçlü bir retorik aslında. Kişisel öfke bir nevi sistemsel bir eleştiriye dönüşüyor.
Anlıyorum. Ama tüm bu karamsarlık ve öfke içinde küçük de olsa nefes alma anları da serpiştirilmiş metne. O da ilginç. Mesela o telefon konuşmasından sonra esnaftan gelen destek. Hani helal olsun Arzu Hanım, ne güzel konuştun, doğru diyorsun. Artık dayanışma zamanı diyorlar ya.
Evet, o küçük anlar önemli.
Ya da bir anlığına her şeyi unutup Charlie Chaplin'in Büyük Diktatör filmini izlemek gibi. Bunlar da var. Yine de baskın duygu sanki küçük bir kız çocuğunun ağzından aktarılan o cümledeki gibi. Çok pahalı etmişler her şeyi. Bir çaresizlik ve fahiş faturalar altında ezilen kimsesiz bir halk olma hissi ağır basıyor gibi.
Evet, Metin o ikilem arasında gidip geliyor sürekli. Bir yanda işte konserve yapmak, film izlemek gibi bireysel başa çıkma mekanizmaları var. Diğer yandaysa adalet, ekonomi, enerji politikaları gibi alanlarda hissedilen daha büyük bir sıkışmışlık ve çaresizlik hali. Tek bir adam kalacak, etrafıyla, eşrafıyla saltanat sürecek diye bedel ödüyoruz gibi ifadelerle de bu sistem eleştirisini netleştiriyor zaten yazar.
Özetle bu derin dalışımızda gördük ki arzu güvenin yazısı kişisel deneyimlerin yani bir hayvanın kaybı, bozulan emekler, kesilen hizmetler nasıl hızla daha geniş bir toplumsal ve politik hayal kırıklığına evrilebildiğini gösteriyor bize.
Aynen öyle.
Adalet, ekonomi, hayvan hakları gibi pek çok farklı damara dokunuyor ve hepsini kendi yaşadıkları üzerinden, kendi süzgecinden geçirerek anlatıyor.
Ve bu kişisel süzgeç metne hem büyük bir samimiyet katıyor hem de belirli bir öfke katmanı ekliyor tabii. Genel bir sorunu değil de o sorunun kendi hayatındaki yansımasını anlatarak daha etkili bir eleştiri ortaya koyuyor aslında.
Peki tüm bu okuduklarımız ve konuştuklarımız size ne düşündürüyor? Gündelik hayatta karşılaştığınız belki sizin için de can sıkıcı olan küçük aksaklıklar, acaba sizde de benzer sorgulamalara yol açıyor mu? Yoksa bu tür durumları daha kişisel düzeyde, hani kendi başınıza çözmeyi mi tercih edersiniz? Ya da belki de yazarın bahsettiği o küçük dayanışma anlarında daha büyük bir anlam buluyorsunuzdur. Üzerine kafa yormaya değer diye düşünüyorum.